ya da önemli bir mevzudur. Yani hem İslami düşünce açısından önemli bir mevzudur. Kader konusunun anlaşılabilmesi için önemli bir konudur. Ehl-i sünnet ve ehl-i beyt ekolü arasındaki farklılığın veya ehl-i sünnet ekolü tarafından ehl-i beyt ekolüne dönük töhmetin anlaşılabilmesi açısından önemlidir. Pratik açıdan da zaten yaklaşık iki ders sonra işleyeceğiz. Bedaya inanmanın psikolojik ve sosyolojik neticeleri vardır ki o neticeler açısından da gene beda itikadı çok önemlidir. Sindire sindire gitmek istiyorum. Bu yaptığımız dersler taahhüs, kub, irade, özgür müdür, değil midir, şimdi geldik bedaya. Hepsini hangi ana başlık altında yapıyoruz? Adalet dersi içindeyiz. Allah adildir. Asla kullarına zulmetmez. Dolayısıyla bu beda konusu anlaşılmadığı sürece yazgı meselesi de anlaşılmaz. Efendim Ümmül Kitap'taki sabit olan hükümler anlaşılmaz. Açığa çıkma olgusu ise, şimdi aşağıdaki kitapta birey salih yazılıdır. Çünkü birey salih ameller işlemiştir. Veya bir başka birey şaki olarak amel işlemiştir, şaki olarak yazılmıştır. Bu insanın defterinin dürülmesi nihai anlamda Ümmül Kitap'ta karşılığını bulacaktır. Ve aşağıdaki kalem bu bireyin ömrünün hıtamında yazdığı yazıyla yukarıdaki kitap arasında paralellik olacaktır. Ki kişinin hayat nimeti bitmeden evvel aşağıdaki kitapta bu kişinin nihai durumu belli olmaz. Ama yukarıdaki kitapta nihai durum da bellidir. Aşağıdaki kitap, yukarıdaki kitapla mutabıklık aşamasına geçiyor.
Hocam bir şey daha soracağım ben.
Sor bakalım.
Şimdi bu yukarıdaki kitap dediğimiz, yani sonucun kesin olduğu kitaptaki.
Evet.
Yani Allah'ın ezeli ilmini biz tabii anlayamayız o kısmını ama formül zamanla ilgili midir? Yani biz bu zaman içinde şu an bir zaman içindeyiz. Fakat Rabbimin böyle bir zaman sınırlaması yok. Bu onun katında yaşanmış bir şey midir ki orada o ilimle sabit kılınmıştır?
Şimdi yaşanmışlık ve zaman bizimle alakalı bir şey. Allah indinde ise yaşanmış gibidir. Yani biz bunu da nasıl ifade ettik? Bizim ilmimiz nasıl vücut buluyor? Objektif alemde bir şey oluyor. O olan şey hakkında bizde ilim oluşuyor değil mi? Bu bizim eksikliğimizden gelmektedir. Allah'ı kalkar bize benzetirsek Allah'ın uluhiyetine dokunmuş oluruz. Allah'ın ilminin oluşması için objektif alemde, Allah'ın dışında, kendisinin dışındaki alemde bir şey olacak da Allah onu bilecek diye bir şeyi Allah için ne yapamayız? Yakıştıramayız. Bu mevzuyu anlamanız için ben bir örnek vereyim. Ya ne gerek var o zaman aşağıdaki kitaba ne gerek var? Nasıl olsa yukarıda Allah-u Teala biliyor ve yazıyor değil mi? Aşağıdaki kitaba ne gerek var? Şimdi 30 yıllık tanıdığım arkadaşlarım var içinizde. Burayı bir okul düşünün. Bu okulu bitirip bitiremeyeceğinize dair benim öngörüm olur mu olmaz mı? Olur. Şimdi ben bir beşer olduğum için bu öngörümde yanılma ihtimalim var. O ihtimali devre dışı bırakalım. Yanılma ihtimalim de yok. Ben öngörüyorum ki Hasan Uçar bu okulu şu dereceyle bitirir. Ben öngörüyorum ve yazıyorum ki Vasfi bu okulu 90 puanla bitirir. Ben öngörüyorum diyorum ki Osman Göktaş bu okulu 80 puanla bitirir. Ben öngörüyorum ki bu okulu İsa Polat 20 puan alarak kalır, bitiremez. Ve düşünün ki bu öngörülerimde isabet diye diyorum. İsabetim konusunda da şeyim yok, problemim yok. Problem şurada, ben bugün yazdım. Hasan geçer, Vasfi geçer, Osman geçer, İsa kalır. Benim bu yazgım, bu sınıfın, bu okulun teşekkülüne engel olabilir mi? Ben bu okulu oluşturmadan, biz bu okulu oluşturmadan, bu okulda çalışmalar yapmadan, bu okulda imtihanlar yapmadan İsa kalır, Osman geçer diye elimize karneler tutuşturulsa biz rahatsız olur muyuz, olmaz mıyız? Onun için buradan geriye dönüyoruz, ta imtihanın anlamını açıklamaya çalışıyoruz. Tebârekellezî biyedihil mülkü ve hu alâ külli şeyin kadir. O mübarektir. O her şeye gücü yeter. Ellezî halakal mevte. O ki ölümü ve hayatı kimin daha güzel iş işleyeceğini bilmek için yarattı. Sınamak için. Bu manada insanları sınamak için yarattı. Ya Allah bilmiyor mu kimin ne yapacağını? Biliyor. Öyleyse burayı nasıl anlayacağız? Bireyi kendisine şahit tutacak. Aşağıdaki kitap o kalemi hareket halinde olan ta ki bireyin son nefesine kadar çalışacak olan kalemin yazdığı kitap bireyin kendi kitabıdır dolayısıyla. Birey kendi kitabını oluşturuyor. Kendi kitabını yazıyor. Ve bu kitap üst kitapla asla muhalefete düşmez. Üst kitapla muhalefete düşmemesi ise Allah-u Teala'nın ilminin ezeli ve ebedi oluşudur. Üst kitabı Allah'ın öngörüleriyle kayıt altına aldığı kitap değil. Bizden farkı ne? Biz öngörülerimizde ne yapabiliriz? Yanılabiliriz. Böyle bir şeyi Allah'a yakıştırabilir miyiz? Yanılmak bir eksikliktir değil mi? Allah ise sırf kemaldir demiştik. Sırf kemal olan Allah'a yanılma ne yapılamaz? Yakıştırılamaz. Öyleyse üst kitap yanılmaz olan Allah'ın öngörülerinin kayıt altına alındığı kitaptır. Ve bu icbar değildir. Burada icbar yoktur. Çünkü Allah aşağıda seni özgür bıraktı ve senin yapıp ettiklerinin paralelinde bir kitap daha yazıldı. O kitap ümmül kitaba sunuluyor ve aralarında denksizlik yok. Ama o kitabı burada biz oluşturuyoruz.
Hazreti Hüseyin Aleyhisselam dünyaya geldiği zaman Peygamber Efendimiz'e Kerbela haber verildi, şehit edileceği. Yani bu ümmül kitapta yazılıydı. Evet. Ama Allah-u Teala Yezid'e onu yap emri vermedi.
Kerbela'da şehit edileceği nihai anlamda ümmül kitapta mı yazılıydı yoksa aşağı kitapta mı yazılıydı? Bu konuda da bizde bilgi yok. Eğer aşağı kitapta yazılı idiyse eğer ümmetin tercihlerine binaen bu kaderde değişme olurdu. Diğer küfellerde 20 bin kişi İmam Hüseyin'i davet etti mi? Etti değil mi? Bu 20 bin kişi İbn-i Ziyad'ın yaptıklarından dolayı can korkusuna düşmeselerdi. Biz İbn-i Ziyad'ın burada kılıçlarına muhatap olmaktansa İmam Hüseyin'i müdafaa ederek onun kılıçlarına muhatap olmayı tercih ederiz deselerdi, mümkündür ki bu yazgı ne olabilirdi? Değişebilirdi. Böyle bir değişebilirlilik ihtimali olmasa, çünkü rehberimiz, Allah kendisine hayırlı ömürler versin, rehberimiz diyor ki, bir insan bir yere ölmek için gidemez, bu caiz değildir. Doğrudur, İmam Hüseyin'in Kerbela'da öleceğini Allah Resulü haber vermişti. Ben nasıl olsa orada şehit olacağım, ben şehit olmaya gidiyorum, hadi Allah'a ısmarladık, mantığıyla gidemez diyor. Bu İslam'ın şeyine ters bir şey. Niye çıktı? Bir fesat var. Muaviye kendi oğlu Yezid'i ki içkisi açık olan, zinası açık olan bir müfsit bir adam. Ümmetin başına halife kılınmış. Buna müdahale etmek lazım. Dolayısıyla emri bil maruf nahyanil münker görevini yapman lazım. Medine'de valiye emredilmiş. Ya başı isteniyor ya beyatı isteniyor. Medine'yi terk etmesi lazım. Mekke'ye gidiyor. Oraya ajanlarını yolladığı haberi geliyor. Mekke'yi terk etmek zorunda kalıyor. Bu arada Küfe'den Müslümanlar diyor ki gel bize, biz seni imam biliyoruz. Dolayısıyla imam gitmek zorundadır, gidecektir. Netice ne olabilir? İki tane ihtimal var. Üçüncü ihtimal asla yok. Yani Yezid'e beyat etmeyecek. Bu üçüncü ihtimal o asla olmaz bir şey. Caiz değil. Geriye kaç ihtimal kaldı? Bir, Küfeliler sadakat gösterirler. Yezid'le aralarında savaş çıkar. Burada da iki ihtimal var. Mümkündür ki mağlup olurlar. Mağlup olurlarsa şehit olurlar. Mümkündür ki galip gelirler. Galip gelirlerse nebevi bir devlet tekrar kurulmuş olur. İkinci ihtimal ne? Küfeliler vefasızlık ederler. İmam Hüseyin ve onunla beraber sadık dostlar 70 kişi şehit olurlar. Bu iki sonuç da imam için nedir? Başarıdır. Çünkü kendisinin şehadetiyle Yezid'in oluşturacağı yeni formattaki dinle Allah Resulü'nün getirdiği dinin aynı din olmadığının tarihe kayıt düşülmesi lazım. Dolayısıyla Cebrail'in ey Allah'ın Resulü senin torunun Hüseyin Kerbela'da şehit edilecek kısmı aşağı kitabın bilgisi midir, yukarı kitabın bilgisi midir? Bu ayrımı niye yaptın? Ya bir önceki dersti ya ondan önceki dersti. Hatırlarsanız bir hadis aktardım. Allah-u Teala bir kendisine mahsus ilim vardır. İlmi vardır. Bir de peygamberleriyle ve meleklerle paylaştığı bilgi vardır. Şimdi Cebrail'le ve peygamberiyle paylaştığı bu bilgi ana bilginin uzantısı mıdır? Yoksa aşağıdaki bir topluluk kendi halini değiştirmedikçe Allah onların halini değiştirmez özgürlüğünün tanındığı alanla ilgili midir? Buraya biz karar veremiyoruz. Zira peygamberlere verilen bilginin daha sonra levh-i mahfuzda farklı olduğu açığa çıkıyor. Zaten beda da burada geliyor. Peygambere bilgi gelmiş. Peygamber diyor ki şöyle olacak. Ama onun aksi oluyor. İki tane gencin düğünü oluyor. İki tarafında ebeveyni şakrak, neşeliler. İsa aleyhisselam geliyor diyor ki bu çocuklar zifaf gecesi ölecekler. Ben Allah-u Teala'nın melekleriyle ve peygamberiyle paylaştığı bir bilgi. Aşağı kitapla ilgili bir durum. Aşağı kitapta bu kişilerin zifaf gecesinde vefat edecekleri var. Ama yukarı kitapta neresi var? Şimdi onu sonra göreceğiz. Gençleri veriyorlar. Mutlulukları bozulmasın diye kimse bir şey söylemiyor. Zifaf gecesine giriyorlar. Ertesi sabah iki tarafında ebeveyni elleri ayakları titreye titreye çocukların kapısına doğru gidiyorlar ki içeriden şakrak şakalaşmalar geliyor. Kapıyı çalıyorlar, çocuklar kapıyı açıyor. Dönüyorlar İsa aleyhisselam'a, ey Allah'ın Resulü diyorlar, sen yalan söylemezsin. Bu nedir? Gidin diyor onların yatağının altına bakın. Gidip yatağı kaldırıyorlar, altında zehirli bir yılan ölmüş. Bu gece onlar bu yılan tarafından sokulacaklardı ve öldürüleceklerdi. Fakat girmeden evvel sadaka vermişler. Bu sadaka onların bu şeyini def etti. Şimdi o gece öleceklerine dair bilgi verilmiş. Ama sadaka vereceklerine dair bilgi verilmemiş. Üst kitapta ise alt kitaptaki o ölümün sadakayla bertaraf edileceği üst kitapta yazılıydı zaten. O Allah'ta daha önceden de vardı. Açığa çıkmak nedir? Alt kitaptaki o ölümün ölüm yazgısını üst kitapta sadakayla bertaraf edileceği yazgısının açığa çıkması. Veda. Aynı paralelde bir hadiste şeyden geliyoruz. Allah Resulü'nden, bizim peygamberimizden geliyor. Bir Yahudi yolda karşılaştıkları zaman Allah Resulü Esselamu Aleyküm diyor. Sana ölüm olsun diyor. Allah Resulü Aleyküm diyor. Sahabe diyor ki ya Allah Resulü o sana ölüm diledi. Sen niye ona Aleyküm dedi? Diyor o bana ölüm diledi. Ben de ona Aleyküm dedim. Bana ne dilediyse ben de ona Aleyküm dedim diyor. Zaten diyor bir müddet sonra o adam diyor şey yapılacak. Bir yılan tarafından sokulacak ve öldürülecek diyor. Adam gidiyor ormanda odun yapıyor. Çıkıyor, geliyor, akşam bir bakıyorlar adam geldi gene. Ey Allah'ın Resulü diyor bu adam ölecekti bugün. Gidiyor diyorlar onun odunlarının bağladığı odunları aralayın. Aralıyorlar ki odunların içinde bir yılan bir odunu ısırmış öyle kalmış. Allah Resulü adama diyor ki sen bugün ne yaptın diyor. Ben diyor ormana giderken sadaka verdim. Allah Resulü diyor ki bu adam bugün bu yılan tarafından öldürülecekti. Fakat sadakasından dolayı Allah onu ondan kaldırdı. Allah-u Teala Cin suresinin sondan ikinci ayeti olması lazım. وَلَا يُظْهِرُوا
عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا
اَحَدًا Hiç kimseye diyor gaybını aşmaz. Gaybın bilgisi onun katındadır. Hiç kimseye onu aşmaz. اِلَّا مَنِ رْتَزَى مِنْ رَسُولِهِ Rasullerinden razı oldukları, bazı razı oldukları müstesna. Zira onları da niye açıyor?
فَاِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ
يَدَيْهِ
وَمِنْ
خَلْفِهِ رَسَدًا Zira Allah onları önünden ve arkasından gözetleyen koruyucu meleklerle onları koruma altına aldı. Onlar Allah'ın gaybe dair verdiği bilgileri asla zayi etmezler. Dolayısıyla o bilgilerden dilediği kadarını dilediğine verir. Şimdi burada bir sorun daha kaldı. Hani Allah-u Teala niye peygamberine İşte alttaki kitaptaki bilgiyi veriyor da üstteki kitaptaki bilgiyi vermiyor. Nihayet pratikte şunu görüyoruz ki peygamber toplum içerisinde bir sıkıntı yaşıyor. Değil mi? Bu adam öldürülecek diyor. Peygamber. Peygamber'e inananlar ona güveniyorlar. Diyorlar ki tamam o zaman bu çocuklar bu gece ölecek. Ama bir de gidiyorlar çocuklar ölmemiş. Peygamber ikinci bir durum izah etmek zorunda kalıyor. Bunlar sadaka verdiler onun için ölmedi. Halk diyemez mi ki Ey peygamber, yani en sonucu sen söyleseydin, yani bunlar bu gece öldürüleceğini bilen sen, sadakayla bu ölümü bunlardan def edileceğinde bilmen gerekmez miydi? Der değil mi inanan insan? Evet. Gönül açısından. Ben öyle zannediyorum ki bu kısmını da Allahu Teala peygamberlerinin üzerinde bulundukları kutsiyetin, ilmin, keyfiyetin, kalitenin, kabiliyetin hepsinin Allah'tan olduğunu, Allah'tan bağımsız hiçbir şeye, hiç kimsenin sahip olamayacağının idrakine bizi ulaştırmak için zaman zaman peygamberlerine de kısmen veriyor, kısmen vermiyor. Hiçbir peygamber, işte Vahabilerin kavramadığı yer de bura. Bizim peygamberlere dönük atfettiğimiz bütün kutsiyeti, bütün üstün vasıfları, onlar zannediyorlar ki biz peygamberleri Allah'tan bağımsız varlık olarak gördük. Allah'tan bağımsız kutsiyet atfettik onlara. Yok, hayır. Allah onlara ne verdiyse onlarda vardır. Allah onlara bizden fazla şunları verdi. Allah onları bizden fazla kutsadı. Gaybını paylaştı. Bizimle hiç paylaşmadı. Dolayısıyla bir kısmını veriyor, bir kısmını vermiyor. Niye? Peygamberler bağımsız değillerdir. Ben ne verirsem bilirler. Ben vermezsem bilmezler. Benim verdiğim nispetiyle sizden farklıdırlar. Benim vermediğim nispetle sizin gibidirler. Bunun Cin suresindeki bu ayeti ben çok önemsemişimdir. Çünkü diyor ki illa men irtaza min rasulü. Rasullerin hepsine de verilmiyor. Buradan anlıyoruz ki İsa aleyhisselam'da bir özel durum var. Bu ilme mazhar olmuş, gaybi ilme mazhar olmuş. Her peygamber mazhar olmamış diğer peygamberden derece açısından da nedir? Üstündür. Allah'ın rızasına mazhar olmuş. Allah'ın rızasına mazhar olduğu nispetle de Allah onunla gaybını paylaşmış ve bir kısmını vermiş, bir kısmını vermemiş. Bir, aşağı kitapta o gün o insanların yılan tarafından öldürüleceği yazılıdır. Fakat üst kitapta hayır, o ölüm olayının sadakayla def edileceği yazılıdır. Biz bu denklemlerini hepsini reddedersek arkadaş, ister Sünni kaynaklarda olsun, ister Şii kaynaklardaki olsun, sıla-i rahmin ömrü uzatacağı, belayı def edeceği, efendime söyleyeyim, sadakanın ömrü uzatacağı, belayı def edeceğine dair hadis-i şerifleri hiçbir yere koyamayız. Modernist bir Müslüman çıkar der ki, ben zaten o külliyatlara itibarım yok ki, hepsini at gitsin, beş para etmiyor ki zaten dedi. Peki duayı nereye koyacağız? Değil mi? Allah-u Teala Kur'an kendine demiyor mu dua edin? Eğer sizin duanız olmazsa Allah size ne yapsın? Dua etmemizi Allah emrediyor mu? Ediyor. Nereye koyacağım bu duayı? Yani bir değişiklik yoksa, bir değişiklik olmayacaksa Allah-u Teala benden duayı niye istedi? İmam Cafer Aleyhisselam'dan bir hadis geliyor. Diyor ki duanın üstüne kaderi döndürür diye yazar. Duanın üstüne kaderi döndürür diye yazmıştır. Tövbeyi nereye koyacağız? Kur'an-ı Kerim demiyor mu tövbe edin? Allah tövbe edenleri çok sever. Eğer bir dönüş, bir değişik, bir vazgeçme yoksa Allah bizden tövbe etmemizi niye istedi? İstiğfar edin. Vestağfirullah. Allah'tan bağışlanma dileyin. Eğer bağışlanabilirlik, Allah'ın bağışlaması, dönmesi, değiştirmesi, o mevcut günahın eserlerinin ortadan kaldırılması ki gafur eserini ortadan kaldıran, yani işlenmiş günahın bir de eseri olacak. Hem dünyevi hem uhrevi eserleri, sonuçları olacak. Gafur onların hepsinin üstünü örten ve kaldıran demektir. Bir değişiklik olmasaydı tevbenin, istiğfarın, duanın, az önce dediğim gibi sadakanın ve sıla-i rahmin kaderi değiştireceğine dair gelen rivayetler rivayettir diye hepsini reddedelim. Hiçbir hadisi kabul etmeyelim. Kur'an çerçevesinde olaya bakalım. Yine değişim ve dönüşüm nedir? Zaruridir. Bir topluluk kendi halini değiştirmedikçe Allah o topluluğun halini değiştirmez. Nitekim yine Kur'an-ı Kerim'in verdiği habere göre Yunus Aleyhisselam kavmi için azap öngörülmüştü. Kavim tövbe edince ne oldu? Azap geri geldi.
Kendilerine çok acı bir azap gelmeden önce kavmi...
Kendilerine çok acı bir azap gelmeden önce...
Kavmini uyar diye Nuh'u kendi kavmine gönderdik.
Şimdi burayı anlıyor muyuz? Kendilerine acıklı bir azap gelmeden önce kavmini uyar. Yani bu uyarma görevini niye verdi Allah? o gelecek olan azabı öteleyelim. Değil mi? Yani Nuh Aleyhisselam'ın uyarılarına uyarsa bu insanlar ne olur? Kendilerine gelecek o azabı ötelemiş olurlar. Daha devamına bak şimdi ayetin.
Ey Nuh, şöyle dedi. Ey kavmim, hiç şüpheniz olmasın. Ben size aydınlatıcı bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin, ondan korkun ve bana itaat edin ki Allah günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın ve belli bir vakte kadar size süre tanısın.
Süre tanısın.
Şüphesiz Allah'ın belirlediği süre doldu mu artık ertelenmez.
O ümmül kitap aşamasına gelmeden önce Allah bir özgürlük alanı vermiş. Bu özgürlük alanında Nuh Aleyhisselam'a itaat ederler ve günahlarından tevbe ederlerse Allah onları bir müddet ne yapacak? Nimetlere boğacak. Üzerlerine gelecek olan azabı erteleyecek. Bu özgürlüğü onlara veriyor. Ama ezeli ilmiyle de biliyor ki bu özgürlüğün tadını bunlar çıkaramayacaklar. Çünkü tövbe etmeyecekler, istiğfar etmeyecekler, Nuh Aleyhisselam'a itaat etmeyecekler. Birinci kitapta o azap zaten yazılı. Ama aşağı kitapta onun ertelenebilirliği var. Belli bir süreye kadar. Hangi süreye kadar? Ümmül kitaptaki yazılan süreye kadar. O zaman biz buradan anlıyoruz ki Nuh'un kavmi Ümmül kitapta Allah'ın onlara tanıdığı süreyi dolduramadan öldü gittiler, helak oldu gittiler. Eğer itaat etselerdi, aşağıdaki helak günü şu gündü. Allah öteledi, onları nimetlere boğdu. Nereye kadar? Yukarıdaki kitaptaki belirlenmiş ecele kadar. Tekrar ediyorum. Ümmül kitapta Nuh Aleyhisselam'ın uyarısına uysalardı 1000 sene yaşayacaklardı diye yazıldığını düşünelim. Tamam. Aşağı kitapta da Nuh Aleyhisselam'a uymayacaklarından dolayı 2 yıl sonra başlarına azap geleceğinin yazıldığını varsayalım. Yukarı kitapta 1000 yıl yazılmış, aşağı kitapta 2 yıl yazılmış. Nuh Aleyhisselam'a uysalardı bu adamlar bu 2 yıl sonra gelecek azabı ne yaparlardı? Öteleyebilirlerdi. Bu kitap zira yazılabilen ve silinebilen bir kitap. 2 yıl sonra bunlara azap geleceği yazılmış mıydı buraya? Yazılmıştı. Ümmül kitapta 1000 yıl var. Eğer bu adamlar itaat etselerdi, istiğfar etselerdi Allah bu 2 yıl sonra gelecek azabı silecek. Ama bunlar nereye kadar yaşarlardı? Yukarıdaki kitapta 1000 sene yazılıyor değil mi? O 1000 sene üstüne bir gün çıkamazlar. Dolayısıyla bu adamlar 998 yıllarına heder ettiler. Yani şu anki cümleler çerçevesinde konuştuğumuz zaman. Nuh Aleyhisselam'a itaat etmemekle, günahlarından istiğfar etmemekle Allah'ın onlara vermiş olduğu 998 seneyi ne yaptılar? Heder ettiler. Bunu bireysele de uyarlayabilirsiniz. Zira hadis-i şerif var. İmam Cafer Aleyhisselam'dan geliyor gene. Diyor ki birey sıla-i rahim ve sadaka verdiği zaman dünya ömründen 3 sene kalmış ise berzah ömründen 30 sene alır ona ilave eder. Dünya ömrü 33 sene daha uzar. Berzah ömründen alır. Kişinin 30 yıl ömrü kalmışsa ve sıla-i rahimi terk eden birisi ise, günahkar birisi ise Allah dünya hayatından alır, berzah hayatına verir, adamı 20 yaşında öldürür. Yani o aşağı kitaptaki ecel bizim elimizde. Ama nereye kadar bizim elimizde? Üçteki kitaptaki ecele kadar. Mümkündür ki üstteki kitapta Allah-u Teala İsa için 100 yıl yazmıştı. Ama aşağıda 50, 60, 70'teki ölümü şey belirliyor. İsa belirliyor. Ama yüzü İsa belirleyemiyor. İsa ne ederse etsin, isterse gece gündüz sadaka versin. İsterse gece gündüz sıla-i rahim gözetsin. Alnını secdeden kaldırmasın, o ümmül kitaptaki yazılan yüzün üstüne çıkamaz. Bizim halkın bildiği ecel de bu ecel. Aşağıdaki eceli bizim bu halk bilmiyor. Aşağıdaki ecel ve yukarıdaki ecel arasındaki farkı kaldırdığınız zaman ise duanın, ibadetin, salih amelin, kötü amelin hiçbir anlamı kalmıyor o zaman. İradenin hiçbir anlamı kalmıyor.
Sorabilir miyim? Hani bu kader gecesinde ömürler, ameller takdir ediliyor meselesi. Oradaki takdir ne aşamada olmuş oluyor? Önündeki bir yıl içerisindeki olacak olan hadiseler, başına gelecek olan aylar takdir olacak diye bir şey var.
O da yine aşağı kitapla alakalı bir şey. Aşağı kitapta bir takım belirlemeler olur. Ve bunun döneceği yer de nihayet üst kitaptır. Üst kitap Allah'ın ezeli ilminin yansıdığı yerdir ve sabittir. Orada hiçbir değişiklik olmaz, zira Allah'ta cehalet yoktur. Aşağıda her türlü değişiklik olabilir. Dolayısıyla Kadir Gecesi'ndeki değişiklikler yine alt kitabı ilgili bir olaydır. Ama onun da gidip döneceği yer nihai anlamda üst kitaptır. İki ilim demiştik değil mi? Durum ilmi ve düzen ilmi. Düzen ilminde değişiklik olmaz. Ve bunun da yine icbarla alakası yoktur. Ama durum ilminde değişiklik vardır. Allah o durumun sonunu bildi, sonunu yazdı. Aşağı kitapta süreçler yazar, ana kitapta sonuç yazar. Ana kitapta sonuç var. Aşağı kitapsa o sonuca varana kadarki bütün değişiklikleri yazar. İnsan değişikliğe yol açar, üstteki yazgıya kadar yol açar. Az önce Nuh Aleyhisselam'ın kavminden verdiğim örnekte olduğu gibi. 998 sene daha yaşayabilirlerdi yeryüzünde. Veya İsa 100 sene yaşayabilirdi yeryüzünde. Ama şöyle beslendi, böyle beslendi, şuna dikkat etmedi, buna dikkat etmedi. 60 yaşında öldü.
Hocam bir de şey var, bazen başka konularda da bunu konuşurken Allah'ın yaratmış olduğu bir peygamber aleyhisselam veya da İmam Ali'den bahsederken diyoruz ya, akıl onun ilmini idrak edemiyor. Evet. Yeryüzündeki insanlar işte İmam Ali'nin ilmini idrak edemiyor gibi.
Evet.
Ki biz bazen sorgulayarak Allah'ın ilmini idrak etmeye çalışıyoruz.
Yani o Allah da razı olsun, şu ifadeye bak. Biz hele Hazreti Ali'ye gitmeyelim. Ya ben şu anda Allah rahmet eylesin. Üstad Tabatabai'yi okuyorum. Ya dün gayri ihtiyar oldum. Ya bu adam deli dedim. Tamam mı? Acayip bir ilim var adamda. Ben daha da şeye nüfuz edememişim. Üstad Tabatabai'ye nüfuz edememişim. Üstad Tabatabai'nin ilmine nüfuz edememişim. İmam Hümeyni Rahmetli'nin ilmine nüfuz edememişim. Üstad Mutahalli'nin ilmine nüfuz edememişim. Ben kalkacağım da İmam Ali'nin ilmine nüfuz edeceğim. Ben kalkacağım da Resulullah'ın ilmine nüfuz edeceğim. Ben kalkacağım Allah'ın ilmine nüfuz edeceğim. Böyle bir şey olabilir mi? Biz kendimiz gibi düşünüyoruz. Allah'ın yazgısını kendimiz gibi, Allah'ın ilmini kendimiz gibi düşünüyoruz.